Üçüncü ayrım. Bana baktı, yüzü biraz solgundu. Onu reddetmemin para hırsıyla ilgili olmadığını hissetmiş olmalıydı. Ama yine de, o halde ne istiyorsunuz? Diye sordu. Soğukkanlı ses tonunu daha fazla sürdürmedim. Kartlar açık oynuyoruz. Ben tüccar değilim. Ben Romeo ve Juliet'teki kirli altın karşılığında zehir satan fakir eczacı değilim. Ben belki de bir tüccarın tam tersiyim. Bu yolla arzularınızın gerçekleştiğini göremeyeceksiniz. Yani yapmak istemiyor musunuz? Para karşılığında değil. Bir saniye boyunca aramızda derin bir sessizlik oldu. Öyle bir sessizlikti ki ilk kez kadının nefes alışlarını duyuyordum. Başka ne isteyebilirsiniz ki? Artık kendimi tutmadım. Öncelikle sizin benimle bir hırdavatçıyla konuşur gibi değil, bir insanla konuşur gibi konuşmanızı arz ediyorum. Şayet yardıma ihtiyacınız varsa hemen o çirkin paranıza konuya girmemenizi, tersine rica etmenizi, benden, insandan, size, insana yardım rica etmenizi. Ben sadece doktor değilim. Benim sadece vizite saatlerim yok. Başka saatlerim de var. Belki siz de böyle bir saatte gelmişsinizdir. Bir an susuyor, sonra ağzı hafifçe büzülüyor. Titriyor ve hızlıca şöyle diyor. Yani sizden rica edersem yapacak mısınız? Yine pazarlık yapmak istiyorsunuz. Sadece önceden söz verirsem rica edeceksiniz. Önce benden rica etmeniz gerekiyor, sonra size cevap vereceğim. İnatçı bir at gibi başını geriye atıyor. Öfkeyle bana bakıyor. Hayır, sizden rica etmeyeceğim, ölmeyi tercih ederim. O anda içimi bir öfke kaplıyor, o kırmızı, anlamsız öfke. O zaman ben talep edeceğim, eğer rica etmek istemezseniz. Sanırım çok açık olmama gerek yok. Sizden arzuladığım şeyi biliyorsunuz. O zaman size yardım edeceğim. Birden gözlerini dikip bana baktı. Sonra, ah yapamam, ne kadar da korkunç olduğunu anlatamam. Sonra yüz hatları gerildi ve sonra birden başladı. Anlatılmaz bir küçümsemeyle suratıma gülüyordu. Beni toz duman eden bir küçümsemeyle, aynı zamanda beni sarhoş da eden, bir patlama gibiydi, öylesine ani, öylesine şiddetli. Bu küçümseyici gülüşün muazzam gücüyle öylesine güçlü bir patlama oldu ki o an, evet, o an yere kapanabilir ve ayaklarını öpebilirdim. Sadece bir saniye sürdü. Bir yıldırım gibiydi ve bütün vücudumu alevler sarmıştı. O sırada kadın arkasını dönmüş ve aceleyle kapıya doğru yürümeye başlamıştı. İstemsizce arkasından gitmek istedim. Özür dilemek, ona yalvarmak ama bütün gücüm tükenmişti. O sırada kadın bir kere daha döndü ve şöyle dedi. Hayır, şöyle. Sakın beni takip etmeye ya da hakkımda araştırma yapmaya kalkmayın, pişman olursunuz. Ve kapıyı arkasından çarpıp çıktı. Yine bir duraksama, yine bir suskunluk. Yine sadece o hışırtılar. Ay ışığı akıyormuş gibi. Ve derken yine konuşmaya başlayan ses. Kapıyı çarptı. Ama ben olduğum yerde kıpırdamadan durdum. Verdiği emirden adeta hipnotize olmuştum. Onun merdivenlerden indiğini duydum. Sonra binanın kapısını kapattığını, her şeyi duydum. Ve bütün iradem peşinden gitmeye zorluyordu beni. Onu... Ne bileyim, geri çağırmaya zorluyordu. Ya da dövmeye ya da boğmaya ama peşinden ama yapamadım. Organlarım elektrik çarpmasına maruz kalmış gibi adeta felç olmuştu. Vurulmuştum işte. O bakışın buyurgan yıldırımı iliklerime kadar işlemişti. Biliyorum, bu açıklanamaz, anlatılamaz. Kulağa gülünç gelebilir ama orada öylece durdum. Bir ayağımı yerden koparabilmem için dakikalar geçmesi gerekti. Belki 5, belki 10 dakika. Ama daha bir ayağımı hareket ettirir ettirmez ısınmıştım. Çoktan hızlanmıştım. Saniyeler içinde merdivenden indim. Kadın uygarlığa ulaşabilmek için yoldan aşağı yürümüş olmalıydı. Depoya fırlıyorum, bisikletimi almak için. Ama anahtarımı unuttuğumu fark ediyorum. Kapıyı koparırcasına açıyorum. Bambular çatırtıyla parçalanıyor. Ve bisiklete atladığım gibi kadının peşinden sürüyorum. Ona Ona yetişmek zorundayım otomobiline varmadan önce. Onunla konuşmak zorundayım. Yol toz içinde yanımdan geçip gidiyor. Yukarıda ne kadar süre kalmış olduğumu ancak şimdi fark ediyorum işte. Orman içindeki dönemeçte istasyonun hemen önünde görüyorum onu. Sert ve düzgün adımlarla nasıl da acele acele seyirtiyor. Yanındaki oğlan da ona eşlik ediyor. Ama o da beni görmüş olmalı. Zira o sırada oğlana bir şeyler söylüyor. Oğlan geride kalıyor ve kadın yoluna tek başına devam ediyor. Ne yapmak istiyor? Neden yalnız olmak istiyor? Oğlan duymadan benimle konuşmak mı istiyor? Gözü dönmüş bir vaziyette pedallara basıyorum. Bir anda yan taraftan önüme bir şey atlıyor. Oğlan. Son anda bisikleti yana kırıyorum ve yere yuvarlanıyorum. Küfürler savurarak ayağa kalkıyorum. O budalaya vurmak için gayri ihtiyari yumruğumu kaldırıyorum. Ama o hemen yana sıçrıyor. Bisikletimi yerden kaldırıyorum. Tekrar binmek için. Ama o alçak herif yeniden önüme atılıyor. Bisikleti tutuyor ve sefil bir İngilizce ile şöyle diyor. You remain here. Siz tropiklerde yaşamadınız. O yüzden böyle sarı benizli bir alçağın, beyaz bir efendinin bisikletini tutmasının ve ona, efendiye, olduğu yerde kalmasını emretmesinin nasıl bir küstahlık olduğunu bilemezsiniz. Bütün olası cevapların yerine suratına yumruğu patlattım. Sendeledi. Ama bisikleti bırakmadı. Gözleri, çekik ve ödlek gözleri, kölevari bir korku içinde fal taşı gibi açıldı. Ama Gidon'u bırakmadı. Şeytan gibi tutmaya devam etti. You remain here diye kekeledi bir kez daha. Neyse ki yanımda tabanca yoktu. Yoksa onu oracıkta yere sererdim. Çekil yolumdan hergele demekle yetindim. Sinmiş bir şekilde bana baktı ama Gidon'u bırakmadı. Kafasına bir yumruk daha patlattım. Hala bırakmıyordu. Birden öfkeye kapıldım. Kadının çoktan uzaklaştığını, belki çoktan bütünüyle ortadan kaybolduğunu görüyordum. O anda oğlanın alt çenesine tam anlamıyla bir boksör yumruğu vurdum. Savrulup gitti. Artık bisikletime kavuşmuştum ama üzerine atlar atlamaz pedal sıkıştı. Düşme sırasında jant telleri eğilmişti. Titreyen ellerimi düzeltmeye çalıştım, bir türlü olmadı. O zaman bisikleti yola, kanlar içine dikilen ve son anda yana çekilen hergelenin önüne fırlattım. Ve sonra, hayır, orada bütün insanların önünde ne kadar gülünç olduğunu hissedemezsiniz. Bir Avrupalının, neyse artık ne yaptığımı bilmiyordum, kafamda tek bir düşünce vardı, peşinden gitmek, ona yetişmek. Bunun üzerine koşmaya başladım çılgın gibi yol boyunca. Kulübelerin yanından geçerek koştum. O sarı benizli ayak takımı nasıl da şaşkınlıkla yola doluşuyordu. Beyaz bir adamın bir doktorun koştuğunu görmek için. Kanter içinde istasyona ulaştım. İlk sorum, araba nerede? Az önce gitti. İnsanlar şaşkın şaşkın bana bakıyorlardı. Onlara bir deli gibi görünmüş olmalıydım. Oraya öyle ıslak ve yapış yapış geldiğimde ve daha oraya varmadan soruyu uzaktan bağırdığımda, yolun aşağısında arabadan yükselen dumanın yarattığı anaforu görüyordum. Kadın başarmıştı. Katı, acımasız hesaplarının başarması gerektiği gibi bunu da başarmıştı. Ama kaçmak onu hiçbir işine yaramayacaktı. Tropikte yaşayan Avrupalılar arasında hiçbir sır yoktu. Herkes birbirini tanır, her şey olay olur. Şoförünün bir saat boyunca devletin bungalovunda beklemesi boşuna değildi. Birkaç dakika içinde her şeyi öğrendim. Onun kim olduğunu öğrendim. Onun aşağıda devletin başkentinde oturduğunu, buraya trenle 8 saat uzaklıkta, onun, şöyle diyelim, büyük bir tüccarın karısı olduğunu, çılgın bir servete sahip olduğunu, kibar bir İngiliz kadını olduğunu, kocasının şu anda 5 aydır Amerika'da olduğunu ve birkaç gün içinde geri geleceğini ve onu da alıp tekrar Avrupa'ya döneceğini de öğrendim. Ama kadın, ki bu düşünce bir zehir gibi damarlarıma yayılmıştı. 2 ya da 3 aydır o bulunduğu durumdaydı. Buraya kadar her şeyi sizin için anlaşılır hale getirebildim. Belki de sadece o ana kadar bizzat ben de kendimi anladığım için, doktor olarak kendi durumumun teşhisine her zaman kendim koyduğum için. Ama o andan itibaren içimdeki şey bir hummaya dönüştü. Kontrolümü kaybettim. Daha doğrusu yaptığım her şeyin anlamsız olduğunu biliyordum. Ama artık kendi üzerimde bir gücüm yoktu. Artık kendimi anlayamıyordum. Hedefimin takıntısı içinde sadece ileri doğru koşuyordum. Gerçi durun bir dakika. Belki bunu daha kolay anlamanızı sağlayabilirim. Amok'un ne olduğunu biliyor musunuz? Amok mu? Sanırım hatırlıyorum. Malezyalılarda görülen bir tür sarhoşluk. Bu sarhoşluktan daha fazla bir şey. Bu delilik, bir tür insan kudurması, ölümcül, anlamsız bir saplantının krize dönüşmesi hali. Bunu başka hiçbir alkol zehirlenmesiyle kıyaslayamazsınız. Orada kaldığım süre içinde bizzat ben de birkaç vakayı inceleme fırsatı buldum. Söz konusu başkalarının derdi olunca nasıl da hep daha zeki ve daha nesnel oluruz. Ama kaynağının korkunç gizemini ortaya çıkarmayı başaramadım. Bir şekilde iklimle ilgisi vardı. Ani bir patlama noktasına gelinceye kadar sinirler üzerinde bir fırtına gibi baskı yaratan o boğucu, yoğun atmosferle. Sonuç olarak amok. Evet, amok böyle bir şey işte. Bir Malezyalı, son derece sade, son derece iyiliksever bir insan. İçkisini içiyor. Orada öylece duruyor. Duygusuz, umursamaz, donuk. Tıpkı benim odamda oturduğum gibi. Ve birden ayağa fırlıyor, hançerini kapıyor ve sokağa koşuyor. Dost doğru koşuyor, hep dost doğru. Nereye olduğunu bilmeden. Yolda karşısına ne çıkarsa çıksın. İnsan, hayvan, hançeriyle vurup yere seriyor. Ve kan sarhoşluğu onu daha da öfkelendiriyor. Koşan adamın ağzından köpükler saçılıyor. Delirmiş gibi uluyor ama koşmaya devam ediyor. Koşuyor, koşuyor. Artık ne sağa bakıyor ne de solda duruyor. Sadece tiz çığlığıyla, elinde hançeriyle öyle korkunç bir halde ileriye doğru koşmaya devam ediyor. Köylerdeki insanlar bir amok koşucusunu hiçbir gücün durduramayacağını bilirler. Onun koşarak gelmekte olduğunu gördüklerinde herkesi uyarmak için bağırırlar. Amok, amok ve herkes kaçışır. Ama o koşmaya devam eder, hiçbir şey duymaz, sürekli koşar, hiçbir şey görmez. Karşısına çıkan her şeyi yere yıkar. Ta ki biri onu kuduz bir köpek gibi vurup yere serene ya da kendiliğinden köpükler içinde yere yıkılana kadar. Bir keresinde böyle bir şey görmüştüm. Bungalovumun penceresinden. Korkunçtu ama sırf onu görmüş olmam sayesinde o günlerde kendimi anlayabilmiştim. Zira tam öyle, tam da o şekilde ileriye dikilmiş korkunç bir bakışta sağa ya da sola bakmaksızın takıntılı bir şekilde koşmaya başlamıştım o kadının arkasından. Her şeyi nasıl yaptığımı artık hatırlayamıyorum. O delice koşu, o anlamsız hız içinde her şey uçup gitti. O kadın hakkında her şeyi, adını, evini, yazgısını öğrendikten 10 dakika, hayır 5, hayır 2, hemen yeni bir bisiklet ödünç alıp hızlıca eve döndüm. Bavula bir takım elbise koydum, yanıma para aldım ve bir arabayla tren istasyonuna gittim. Bölge sorumlusuna haber vermeden, yerime bakacak birini ayarlamadan, evi açık ve her şeyi olduğu gibi bırakarak. Etrafımı uşaklar sarmıştı. Kadınlar merak içindeydi ve soruyorlardı. Cevap vermiyordum, arkama dönüp bakmadım. Arabayı tren istasyonuna sürdüm ve ilk trenle şehre doğru yola çıktım. Bütün bunlar bir saat sürmüştü. Kadının benim odama girişinden itibaren varoluşumu geride bırakmış ve boşluğa doğru bir amok koşusuna başlamıştım. Dost doğru koşuyordum. Dolu dizgin. Akşam saat 6'da vardım. 6'yı 10 geçe kadının evindeydim. Ve geldiğimi haber vermelerini söyledim. Bu bir, anlarsınız işte, yapabileceğim şeylerin en anlamsızı, en aptalcasıydı. Ama işte amok koşucusu boş gözlerle koşar, nereye koştuğunu görmez. Hizmetçi birkaç dakika sonra geri geldi. Kibar ve mesafeliydi. Saygıdeğer hanımefendi kendini iyi hissetmiyordu ve beni kabul edemezdi. Sendeleyerek kapıdan çıktım. Bir saat boyunca evin etrafında dolandım, çılgınca, gülünç bir umuda kapılmıştım. Kim bilir belki beni arar diye. Sonra gidip önce sahildeki otelde kendime bir oda tuttum. İki şişe viski alıp odama çıktım. Bunlar ve iki doz veronal işe yaradı. En sonunda uykuya dalabildim. Bu boğucu, vıcık vıcık uyku Hayat ile ölüm arasındaki bu koşuda verilen tek molaydı. Geminin çanı çaldı. İki sert, dop dolu vuruş. Neredeyse kıpırtısız havanın yumuşak göründe bir süre titreyerek yankılandı. Ve sonra omurganın altında, heyecanlı konuşmaların arasında ısrarla aralıksız sürmekte olan hafif hışırtının içinde kaybolup gitti. Karanlıkta karşımda konuşmakta olan adam çan sesinden ürkmüş olmalıydı. O sırada konuşması kesilmişti. Elin yine şişelerin üzerinde dolaştığını duydum ve yine o hafif yudumlama seslerini. Sonra adeta sakinleşerek daha oturaklı bir sesle konuşmaya başladı. O andan sonraki saatleri size pek anlatamam. Şimdi düşünüyorum da sanırım o sırada ateşim yükselmişti. En azından denilmenin eşiğine gelen aşırı bir tür gerginlik vardı üzerimde. Dediğim gibi bir amok koşucusuydum. Ama unutmayın, oraya vardığımda salı akşamıydı. Cumartesi günü, bu arada bunu da yeni öğrenmiştim, kadının kocası gemiyle Yokohama'dan gelecekti. Yani geriye 3 gün kalıyordu. Karar vermek ve yardım etmek için 3 kısa gün. Bunu anlıyor musunuz? Ona bir an önce yardım etmek zorundaydım. Ama onunla tek bir kelime bile konuşamıyordum. Özellikle de ondan yaptığım gülünç, delice hareket için özür dilemeye ihtiyacı beni kamçılayıp duruyordu. Her anın değerini biliyordum. Kadın için bunun bir ölüm kalım meselesi olduğunu biliyordum. Ama gel gelelim, ona sadece bir fısıltıyla, bir işaretle ulaşacak kadar bile yaklaşmam mümkün değildi. Çünkü tam da peşinden yaptığım koşudaki budalalık ve şiddet onu ürkütmüştü. Birini bir katile karşı uyarmak için diğerinin arkasından koşması ve diğerinde bizzat onu katil sanması. Bu yüzden de kendi mahvoluşuna doğru koşmaya devam etmesi gibi bir şey. Kadın sadece bendeki amok koşucusunu görüyordu. Onu küçük düşürmek için peşinden gelen birini. Ama ben, işte o korkunç çelişki tam da burada yatıyordu. Artık bunu hiç düşünmüyordum. Çünkü zaten mahvolmuş biriydim. Ben sadece yardım etmek istiyordum. Ona hizmet etmek istiyordum. Bir cinayet işleyebilirdim. Bir suç işleyebilirdim ona yardım etmek için. Ama o bunu anlamıyordu. Sabah uyandığımda ve hemen yine kadının evine koştuğumda o oğlan kapıda duruyordu. Suratını dağıttığım oğlan, beni uzaktan gördüğü gibi beni beklemiş olmalıydı. Kapıdan içeri koştu. Bunu belki geldiğimi gizlice haber vermek için yapmıştı. Belki de ah şu belirsizlik nasıl da eziyet ediyordu şimdi bana. Belki de her şey beni kabul etmek için şu an hazır bekliyordu. Ama orada onu görür görmez bir gün önce yaptığım rezaleti hatırladım. İşte yine oradaydım. Ziyarete bir kere daha cesaret edemeyen adam olarak. Dizlerim titriyordu. Kapıya ramak kala geri döndüm ve tekrar uzaklaştım. Uzaklaştım. Belki de kadın benzer bir acıyla beni orada beklemekteyken. Şimdi topuklarında alev alev yanan yabancı bir şehirde ne yapacağımı bilmiyordum. Birden bir şey hatırladım. Anında bir taksi çağırmıştım bile. Bir keresinde kliniğinde yardımcı olduğum başkan yardımcısına gittim. Ve kapıda kendisiyle görüşmek istediğimi bildirdim. Dış görünüşünde tuhaf bir şey olmalıydı. Zira başkan yardımcısı bana adeta ürkmüş bir bakışla baktı. Kibarlığında da insanı tedirgin eden bir şey vardı. Belki de içimdeki amok koşucusunu çoktan fark etmişti. Onunla kısa ve kararlı konuştum. Beni bu şehre atamasını rica ettim. Bulunduğum yerde daha fazla yaşayamayacağımı söyledim. Bir an önce oradan taşınmak zorundaydım. Bana baktı. Bana nasıl baktığını size anlatamam. Doktorun hastasına baktığı gibi bir bakıştı bu. Bir sinir krizi sevgili doktor, dedi sonra. Bunu çok iyi anlıyorum. Pekala, bu bir şekilde halledilecek ama durun, 4 hafta içinde diyelim. Önce yerinize birini bulmak zorundayım. Bekleyemem bir gün bile, diye yanıtladım. Yine o tuhaf bakış geldi. Olmak zorunda doktor, dedi ciddi bir ses tonuyla. Kliniği doktorsuz bırakamayız. Ama bütün işlemleri bugün başlatacağıma söz veriyorum. Dişlerim sıkılı bir şekilde olduğum yerde duruyordum. İlk defa satılmış bir insan, bir köle olduğumu açık bir şekilde fark ediyordum. İçimdeki her şey toplanıp katı bir inada dönüşmüştü ama o esnek adam benden önce davrandı. Siz insanlara yabancılaşmışsınız doktor. Bu da eninde sonunda bir hastalığa dönüşür. Buraya daha önce hiç gelmemiş olmanıza, hiç izni çıkmamış olmanıza hepimiz şaşırmıştık. Sizin daha çok insana, daha çok heyecana ihtiyacınız var. En azından bu akşam gelin, bugün hükümet binasına davetimiz var. Bütün koloniyi orada bulursunuz. Bazıları çoktandır sizinle tanışmak istiyorlardı. Sık sık soruyorlardı ve buraya gelmenizi arzu ediyorlardı. Son söylediği ilgimi çekmişti. Beni soruyorlardı demek. Acaba soranlardan biri de o muydu? Birden başka biri olmuştum. Hemen davet için son derece kibar bir şekilde teşekkür ettim ve tam vaktine orada olacağıma söz verdim. Ve dakiktim, gereğinden fazla dakiktim. Size öncelikle söylemek zorundayım ki, içimdeki sabırsızlığın dürtüsüyle hükümet binasının önündeki büyük salona ilk gelen kişi ben olmuştum. Etrafta suskun sarı benizli hizmetçiler vardı. Çıplak ayaklarıyla yaylana yaylana oradan oraya sekiyorlardı. Ve şaşkın bilincimle bana öyle geliyordu ki, arkamdan bana gülüyorlardı. Bütün o sessiz hazırlıklar ortasında 15 dakika boyunca orada bulunan tek Avrupalı bendim. Öylesine yapayalnızdım ki, yeleğimin cebindeki saatin tik taklarını duyuyordum. Sonra nihayet aileleriyle birlikte birkaç devlet memuru geldi. En sonunda da vali. Kendisi beni uzun bir konuşmanın içine çekti. Kanımca oldukça akıcı ve şık cevaplar veriyordum. Ta ki birden esrarengiz bir heyecana kapıldığım için olacak, bütün yumuşaklığımı kaybedene ve kekelemeye başlayana kadar. Sırtımı çelik kapıya dayamış olmama rağmen bir anda onun içeriye girdiğini, onun orada olduğunu hissettim. Nasıl bu ani ve kesin kanaatin şaşırtıcı bir şekilde bana hakim olduğunu size söyleyemem. Ama hala valiyle konuştuğum, sözlerinin yankısı kulaklarımda çınlamaya devam ettiği sırada bile arkalarda bir yerlerde onun varlığını hissediyordum. Neyse ki vali konuşmasını daha fazla uzatmadı. Yoksa korkarım birden kabalık yapıp arkama dönmek zorunda kalacaktım. Sinirlerimdeki o esrarengiz çekim öylesine güçlüydü, arzularım öylesine yakıcı bir şekilde uyarılmıştı ki ve gerçekten de arkama döner dönmez onu tamı tamına duygularımın bilinç dışı bir şekilde hissettiği noktada gördüm. İnce, duru omuzlarını mat bir fil dişi gibi ortaya çıkaran sarı bir balo kıyafeti vardı üzerinde. Bir grubun içine laflıyordu. Gülümsüyordu ama bana öyle geliyordu ki yüzünde gergin bir ifade vardı. Ona yaklaştım. Beni göremiyordu ya da beni görmek istemiyordu. Ve o ince dudaklarını tatlı ve kibarca saran titrek gülümsemesini gördüm. Bu gülümseme beni bir kere daha sarhoş etti. Çünkü bunun yalan olduğunu biliyordum. Sanat ya da teknik, rol yapmada bir ustalık. Bugün çarşamba diye geçti hızlıca kafamdan. Cumartesi günü kocasının içinde olduğu gemi gelecekti. Nasıl böyle gülümseyebilirdi? Böyle kendinden emin. Kaygısız gülümseyebilir ve yelpazesini korku içinde elinde sıkmak yerine nasıl umursamaz bir tavırla sallayabilirdi? Ben, bir yabancı olarak ben, 2 gündür o anın gelmesinden korkuyordum. Ben, bir yabancı, ona ait olan korkuyu, dehşeti, duygularımın en aşırı halleriyle yaşıyordum. Ama o baloya gidiyor ve gülümsüyor, gülümsüyor, gülümsüyordu. Arka tarafta müzik başladı. Dans zamanıydı. Yaşlıca bir subay onu dansa davet etti. Özür dileyerek lafladığı gruptan ayrıldı ve adamın kolunda öteki salona doğru gitti. Benim yanımdan geçerek. Beni görür görmez birden yüzü şiddetli bir şekilde kasıldı. Ama sadece bir saniye sürdü bu. Sonra kibar bir baş hareketiyle tanıdığını belirtir bir şekilde ben onu selamlayayım mı, selamlamayayım mı diye henüz karar verememişken tesadüfen karşılaştığı bir tanıdıkmışım gibi selamladı. İyi akşamlar doktor dedi ve dediği anda geçip gitti. Bu gri yeşil bakışta nelerin gizli olduğunu hiç kimse sezemezdi. Ve bunu ben bile bilmiyordum. Neden selam vermişti? Neden şimdi beni birdenbire tanımıştı? Araya mesafe koymak için miydi bu? Yakınlaşmak için miydi? Sadece bir sürprizle karşılaşmanın verdiği şaşkınlık mıydı? Orada nasıl bir heyecan içinde kala kaldığımı size anlatamam. İçimdeki her şey ayağa kalkmış, iyice sıkışıp patlayacak hale gelmişti. Onu orada, subayın kollarında, alnında kayıtsızlığı soğuk pırıltısıyla kaygısızca vals yaparken izlediğim sırada, biliyordum ki o da sadece benim de düşündüğüm aynı şeyi düşünüyordu. Burada ikimizin korkunç bir sırra ortak olan iki kişi olduğumuzu. Ama o vals yapıyordu. O dakikalarda korkum, arzum, hayranlığım her zamankinden daha tutkulu hale gelmişti. Herhangi bir kişinin beni izleyip izlemediğini bilmiyordum. Ama benim davranışlarımla onun gizlediklerinden çok daha fazla şeyi ele verdiğim kesindi. Mesela ben başka hiçbir yöne bakamıyordum. Onu izlemeye mecburdum. Evet, mecburdum. Onun kapalı yüzünü, acaba maske bir saniyeliğine düşer mi diye uzaktan emiyor, hatta çekip koparıyordum. O dik bakışlarımdan rahatsızlık duymuş olmalıydı. Dans partnerinin kolunda bir adım geri attığı sırada bir an bana yıldırım hızıyla baktı. Hem keskin bir emir içeren hem de kendinden uzaklaştıran bakışla. Yine alnındaki daha önceden tanıdığım mağrur öfkesinin o küçük kıvrımı hiddetle gerilmişti. Ama size söyledim ya, ben amok koşuyordum, sağa bakmıyordum, sola bakmıyordum. Kadını hemen anladım. Bu bakışın anlamı, dikkatleri üzerine çekme, kendini dizginle. Onun, nasıl desem, burada herkesin içine mahremiyetimizi açığa vurmamamı istediğini biliyordum. Eğer şimdi eve gidersem, yarın onun tarafından kabul edileceğim konusunda emin olabileceğimi anlamıştım. Onun şimdi, sadece şimdi benim dikkat çekici samimiyetimden kaçınmak istediğini, ayrıca çok da haklı olarak beceriksizliğim yüzünden bir olay çıkmasından korktuğunu anlamıştım. Görüyorsunuz, her şeyi biliyordum. O emredici gri bakışı anlamıştım. Ama içimdeki şey çok güçlüydü. Onunla konuşmak zorundaydım. Böylece sallana sallana sohbet etmekte olduğu gruba yaklaştım. Ve içlerinden sadece birkaçını da tanıdığım halde aralarına sokuldum. Sırf onu konuşurken duymak arzusuyla yaptım bunu. Ve yine de sanki ben yaslandığım keten kapı perdelerinden biriymişim gibi ya da kolayca hareket ettirdiği havaymışım gibi üzerimden geçip giden soğuk bakışlarından sakınmak için dayak yemiş bir köpek gibi büzülüyordum. Ama orada durmaya devam ettim. Bana söyleyeceği bir kelimeye susamış olarak. Beni anladığını anlatan bir işarete susamış olarak duruyordum. Ve bakışlarımı konuşmaların arasında bir yere sabitlemiştim. Bir blok gibi. Bu mutlaka dikkat çekmiş olmalıydı. Mutlaka. Zira kimse tek bir kelime söylemedi bana ve kadın benim oradaki korkunç varlığımdan acı çekmiş olmalıydı. Üçüncü ayrımın sonu.